Ayrım 56, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 566. Yüksek Güvenlik Laboratuvarı. Ah tanrım, ne aptalım, kör olmalıyım. Oliviera floresan mikroskobundaki büyütülmüş görüntüye bakıyordu. Nanaimo da çeşitli jöle örneklerini analiz etmişti. Ya da en azından balinaların beyinlerinden kazıyarak çıkarttıklarından arta kalanları. Ayrıca ana vakın Barrier Queen'deki incelemesinden sonra bıçağının üstünde getirdiği madde topağını da iyice incelemişlerdi. Ama çözülen maddenin birleşmiş tek hücreli organizmaların dağılmasıyla oluştuğu asla aklına gelmezdi. Ne utanç verici. Bunu çoktan anlamış olmalıydı. Ama Fisteria paniği yüzünden herkesin aklında sadece katil alkler vardı. Roche bile jönemsi maddenin çözüldükten sonra mikroskoptan bakılınca ölü ya da ölmek üzere olan tek hücreler olarak hala görünür olduğunu fark etmemişti. Bütün bileşenler en başından beri ıstakozlar ve yengeçlerle birlikte gözlerinin önündeydi. Katil alkler, jölemsi madde ve deniz suyu. Deniz suyu? Eğer deniz suyunun bir tek damlası bile bir evren dolusu yaşam barındırmasaydı, belki Roche gizemli maddenin doğasını anlayabilirdi. Yüzyıllardır insanlar, bütün balıklar, memeliler ve kabuklar ile ilgilenmekten okyanuslardaki yaşamın %99'unu göz ardı etmişlerdi. Okyanusun gerçek efendileri aslında köpek balıkları, balinalar ve dev kalamarlar değil, sonsuz sayıdaki mikroskopik organizmalardı. Sadece 1 litrelik deniz yüzeyi suyunda yaklaşık olarak birkaç milyar virüs, 1 milyar bakteri, 5 milyon hayvansal tek hücreli ve 1 milyon alg bir arada bulunuyordu. Hatta 6000 metre derinlikten alınan su örneklerinde bile milyonlarca virüs ve bakteri bulunuyordu. Bu kargaşayı tam anlamıyla takip edebilmek mümkün değildi. Dünyanın en minik yaşam formlarının kozmosu hakkında bilimin anlayışı derinleştikçe kavraması daha zor bir görüntü ortaya çıkıyordu. Deniz suyu gerçekte nedir? Eğer ona bir floresan mikroskobu ile yakından bakılırsa ince bir jelden yapılmış gibi görünecektir. İç içe geçmiş bir makromoleküler zinciri her damlanın içinde birleşmiş asma köprüler gibi uzanmaktadır. Saydam filamentlerin arasına yayılmış ince tabakaların ve zarların üzerinde sayısız bakteri kendi ekolojik nişlerini bulmuştur. 2 kilometre uzunluğunda DNA molekülü, 310 kilometrelik protein ve 5600 kilometrelik polisakkarit bulmak için 1 mililitrelik deniz suyu yeterliydi. Ve bütün bu karışımın içinde bir yerlerde zeki olabilecek mikroorganizmalar vardı. Kendilerini sıradan mikroplar gibi göstererek saklanıyorlardı. Olağanüstü özelliklerine rağmen jöle egzotik yaşam formlarından değil, sıradan derin deniz amiplerinden oluşuyordu. Oliviera esnedi. Ne Roche'un ne de rıhtımdaki suyu analiz edenlerin onların için fark etmediği açıktı. Derin deniz amiplerinin birleşip yengeçleri ve balinaları kontrol edebileceği kimsenin aklına gelmemişti. İmkansız diye karar verdi Oliviera. Sesi cılız çıkmıştı. Taksonomik sonuçları tekrar inceledi ama bildiklerinde hiçbir değişiklik olmadı. Bulgularına göre ellerindeki jölemsi madde bir amip türünün örneklerinden oluşuyordu. Bilimin daha önceden tanıdığı ve çoğunlukla okyanusun 3000 metre derinliğinde inanılmaz rakamlarda var olan bir tür. Saçmalık diye tısladı Oliviera. Olamaz, benimle dalga geçiyorsun öyle değil mi? Sen kendini gizliyorsun, bir amip taklidi yapıyorsun. Sana inanmıyorum, hem de hiç inanmıyorum. Hangi cehennemden çıktın? Nesin sen? DNA. Johansson döndükten sonra ikisi birlikte jölenin içindeki hücreleri ayrıştırmaya çalıştılar. Amiplerin hücre duvarları patlayana kadar aralıksız olarak onları dondurup ısıttılar. Protein moleküllerini proteinaz kullanarak parçaladılar ve amino asit zincirlerine dönüşmelerini sağladılar. Daha sonra fenol eklediler, örnekleri yavaş ve uzun süren bir santrifüjleme sürecinden geçirdiler. Ve böylece çözeltiyi protein kırıntıları ve hücre duvarı artıklarından ayrıştırdılar. Sonunda ellerinde gizemli organizmayı anlamanın anahtarı olan küçük bir miktar berrak ve sulu bir sıvı kaldı. Saf DNA. İkinci adım daha çok sabır gerektiriyordu. DNA'yı deşifre etmek için bölümlerini ayırıp kopyalarını çıkarmaları gerekiyordu. Genom bir bütün halinde okunmak için fazlasıyla karmaşıktı. Bu yüzden belirli kısımların dizi analizine başladılar. Zahmetli bir işti ve Rubin de hasta olduğu için izinliydi. ''Göt herif!'' diye küfretti Olivier'a. ''Şu anda bir işe yarardı, nesi varmış?'' ''Migren!'' dedi Johansson. ''Ha, bak bu bana teselli oldu. Migrenler iyi can acıtır.'' Olivier'a örnekleri pipet içinden dizi analiz cihazına aktardı. Makinenin hepsini analiz etmesi birkaç saat sürecekti. O yüzden parasitik asit ile mecburi temizlenme işlemini uyguladılar ve açık havaya çıkarak rahat bir nefes aldılar. Olivier'a analiz cihazı işini bitirene kadar hangar güvertesinde bir sigara arası vermeyi teklif etti. Ama Johansson'un daha iyi bir fikri vardı. Kabinine gitti ve 5 dakika sonra elinde bir bordo şişesi ve 2 kadeh ile geri döndü. ''Hadi gidelim.'' dedi. ''Nereden buldun bunları?'' dedi Olivier'a şaşkınlıkla. Rampadan yukarı çıktılar. ''Böyle bir şarabı kazara bulmazsın.'' Johansson sırıttı. ''Beraberinde getirmen gerekir. Yasak şeyleri gizlice kaçırmak da üstüme yoktur.
İyi bir şarap mı? Haklarımda pek bir şey bilmem.
Bu bir Chateau Cline. Pomerol'de üretilmiş 1990 mahsulü. Hem cüzdanını hem de seni hafifletir.
Johansson geminin kirişleri arasında bir metal sandık seçti. Ona doğru ilerleyip üzerine oturdular. Güvertede kimse yoktu. Sancak tarafındaki asansöre açılan geçit onlara engelsiz bir deniz manzarası sunuyordu. Kutup gecesinin alacakaranlığında su sakindi, görünürde buz yoktu ve denizin üzerinde donuk bir sis vardı. Hangarın içi soğuktu ama saatlerce güvenlik laboratuvarında kapalı kaldıktan sonra temiz havaya ihtiyaçları vardı. Johansson şişeyi açtı ve şaraplarını koyduktan sonra Olivier'a ile kadeh tokuşturdu. Tiz bir çınlama sesi karanlıkta kayboldu.
''Harika!'' dedi Olivier'a.
''Özel durumlar için yanıma birkaç şişe aldım. Bu o anlardan biri.''
''Sence onların izini bulabilecek miyiz?''
''Çoktan bulmuş olabiliriz.''
''Laboratuvardakiler yır olabilir mi?''
''Evet, sanırım esas soru bu. Tankın içinde esir tuttuğumuz şeyler ne? Tek hücrelilerden oluşan bir zekayı düşleyebilir miyiz? Amipler zekaya sahip olabilir mi?''
İnsanlığa baktığımda bizi amiplerden özellikle ayıran şeyin ne olduğunu bazen merak ediyorum.
Biz daha karmaşığız.
Bu avantaj mı?
Sen ne düşünüyorsun?
Olivier'a omuz silkti. Yıllardır mikrobiyolojiden başka hiçbir şeyle uğraşmamış birinden nasıl bir cevap bekliyorsun? Ben senin gibi öğretim görevlisi değilim. Genç ve enerjik öğrencilerle uğraşmıyorum. Bir gruba karşı konuşma hiç yapmıyorum. Kendi kendime mesafe koyamamaktan muzdaribim. İnsan kılığında bir laboratuvar faresiyim. Sanırım dünyaya kendi özel merceğimden bakıyorum. Ama nereye gitsem mikroorganizmalar görüyorum.
Bir bakteri çağında yaşıyoruz. 3 milyar yıldan fazla zamandır şu anki formlarını değişmeden korudular. İnsanlık geçici bir moda akımı gibidir. Ama güneş patladıktan sonra bile bir yerde, bir şekilde bu mikroplardan bazıları var olmayı sürdürecek. Bu gezegenin gerçek başarı hikayesi onlardır, insanlık değil. İnsanların bakterilere karşı avantajı var mıdır yok mudur bilemem. Ama bir tek şey kesin, eğer bu işin sonucunda mikropların zeki olduğunu öğrenirsek onlardan çok daha fazla boka battık demektir.
Johansson şarabından bir yudum aldı.
Evet, çok vahim olacaktır. Sadece kilisenin inananlara yapmak zorunda olduğu açıklamayı düşünsene. Tanrı en üstün varlığı 5. günde yarattı, 7. de değil.
Sana kişisel bir şey sorabilir miyim?
Elbette.
Tüm bunlarla başa çıkmayı nasıl başarıyorsun?
Elimin altında birkaç şişe yıllanmış bordo şarabı olduktan sonra öyle büyük bir sorun göremiyorum.
Kızgın değil misin?
Kime?
Şu varlıklara.
Kızgınlık bir şeyi nasıl çözer ki?
Çözemez Sokrates.
Olivier'in yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi.
Ama ciddiyim. Demek istediğim onlar evini elinden aldı.
Bir parçasını.
Trondheim'deki evini özlemiyor musun?
Johansson şarabını kadehinin içinde döndürdü.
Beklediğim kadar değil dedi bir anlık duraklamanın ardından. Çok güzel bir evdi ama hayatım orada değildi. Hiç kimselerin bilmediği bir yerde göl kıyısında bir evim var. Verandada oturup göle bakarken Sibelius ya da Brahms dinleyebilir, iyi bir şarap içebilirsin. Eşi benzeri bulunmayan bir yer. Johansson şişeye uzanıp kadehleri doldurdu. Oraya gitmiş olsaydın anlardın. Suya yansıyan geceyi izlemek, böyle bir anı unutmak imkansız. Tüm varlığın yıldızlarda yoğunlaşmış gibi geliyor. Aşağıdaki ve yukarıdaki evreni delip geçen ışık noktacıkları gibi. Harika bir duygu ama bunu tecrübe etmeden anlayamazsın.
Dalgadan sonra oraya gittin mi?
Yalnızca hatıralarımda.
Ben şanslıydım dedi Oliviera. Henüz bir zarara uğramadım. Ailem ve arkadaşlarım iyiler. Her şey yalen yerli yerinde. Durakladı. Ama benim göl kenarında bir evim yok.
Herkesin göl kenarında bir evi vardır.
Oliviera'ya sanki Johansson daha fazlasını söylemek istiyormuş gibi gelmişti. Ama o kadehindeki şarabı döndürdü durdu. En sonunda konuştu.
Bir arkadaşımı kaybettim.
Oliviera sessiz kaldı. Tina karmaşık biriydi. Hayatını son hızla yaşardı. Gülümsedi. Çok garip ama birbirimizi özgür bırakmaya karar vermeden gerçek anlamda birbirimizi bulamadık. Sanırım hayat böyle bir şey.
Üzgünüm dedi Oliviera yumuşak bir ses tonuyla.
Aniden Johansson'un bakışı yön değiştirdi. Neredeyse dona kalmış görünüyordu.
Oliviera baktığı yere döndü. Kötü bir şey mi var?
Az evvel Rubin'i gördüm.
Nerede?
Johansson geminin ortasını, hangarın sonundaki bölme perdesinin olduğu yeri işaret etti.
Oraya girdi. Ama orada gidecek bir yer yok ki.
Hangarın uzaktaki kısımları loş bir ışıkla örtülüydü. Perde kesintisiz bir duvarda uzanıyordu ve hangarla arkasındaki bölmeleri ayırıyordu.
Belki de şarabın etkisiyle öyle sandın diye önerdi Oliviera.
Johansson başını salladı.
Rubin olduğuna yemin edebilirim. Bir saniyeliğine oradaydı ve sonra gözden kayboldu.
Bizi gördü mü?
Sanmam, gölgedeyiz.
O halde migreni iyileştiğinde ona soralım.
Laboratuvara döndüklerinde yarım şişe bordo bitmişti bile. Ama Oliviera kendini çok etkilenmiş hissetmiyordu. Yalnızca biraz çakır keyifti ve büyük şeyler keşfetmeye hazırdı. Ki bu da tam olarak yaptığı şeydi. Güvenlik laboratuvarındaki dizi analiz cihazı işini bitirmişti. Sonuçları ana laboratuvardaki bilgisayar terminalinde izlediler. Ekran bir sıra baz dizileri gösteriyordu. Oliviera'nın gözleri ekrandaki satırları takip ederken çılgın gibi bir ileri bir geri hareket ediyordu.
''Bu imkansız'' dedi alçak bir sesle.
''Ne imkansız?''
Johansson kadının omzunun üstünden eğildi. Sonra kaşlarının arasında iki tik çizgi belirdi.
''Bunların hepsi farklı.''
''Evet,
ama bu çok anlamsız. Benzer canlılar neredeyse aynı DNA'ya sahiptir.''
Eğer aynı türe aitlerse evet.
Ama bunların hepsi aynı türe ait canlılar.
Doğal mutasyon oranı.
Unutun onu, Johansson afallamıştı. Bu gördüklerimiz doğal mutasyon oranının çok ötesinde. Bunlar farklı canlılar, hepsi birden. DNA'ların hiçbiri diğerine benzemiyor.
Her şekilde sıradan amipler olmadıkları açık.
Hayır, onlarla ilgili hiçbir şey sıradan değil.
O zaman ne bunlar?
Johansson sonuçlara baka kalmıştı.
Bilmiyorum.
Ben de.
Oliviera gözlerini ovuşturdu. Ama bir şey biliyorum. O şişenin içinde biraz şarap kaldı ve benim de gerçekten bir içkiye ihtiyacım var.
Johansson. Bir süre boyunca farklı veri tabanlarını araştırdılar ve jöle içindeki hücrelerin DNA dizi analizlerini başka yerlerde yapılmış analizler ile karşılaştırdılar. Oliviera balinaların beyinlerindeki maddeyi incelediği güne ait sonuçları hemen buldu. O sırada baz çiftleri sıraları arasında bir farklılık fark etmemişti.
O hücrelerden daha fazlasını incelemeliydim dedi öfkeyle.
Öyle olsa bile büyük ihtimalle ayırt edemeyecektin.
Yine de
tek hücreli organizmalardan oluşan bir bileşik yapı ile uğraştığımızı nereden tahmin edecektin? Haydi Sue, kendini yiyip bitirmenin alemi yok. İleriyi düşünmeliyiz.
Oliviera içini çekti. Evet haklısın.
Saatine göz attı.
Zigor neden yatmaya gitmiyorsun? İkimizin de bütün gece ayakta kalmasına gerek yok.
Ya sen?
Devam edeceğim. Bu DNA kaosunun daha önceden bulunmuş olup olmadığını bilmek istiyorum.
Bırak sana yardım edeyim.
Git de dinlen biraz. Güzellik uykuna ihtiyacım var. Benim için artık çok geç. 40'ıma geldiğimde doğa bana yüzümde ve göz kenarlarımda kırışıklıklar verdi. Uyanık ya da yarı uyuklar vaziyette olduğum zamanlardaki farkı kimse anlayamıyor. Sen git, şu güzelim şarabını da yanına almayı unutma. Bilimsel objektifliğimden daha fazla tüketmeyi göze alamam.
Johansson kadının problemle kendi başına mücadele etmek istediğini anladı. Kendini suçlaması için hiçbir neden yoktu. Ama muhtemelen onu rahat bırakmak daha iyi olacaktı. Şişeyi aldı ve laboratuvardan ayrıldı. Dışarı çıktığında yorgun olmadığını fark etti. Kuzey Kutup Dairesi'nde zaman adeta uçup gidiyordu. Neredeyse aralıksız devam eden gün ışığı, günü mükemmel bir döngü haline getirinceye dek uzatıyor, bu döngü yalnızca birkaç saat süren akşam karanlığıyla kesintiye uğruyordu. Güneş gözden uzak, ufukta kayarak ilerlemekteydi. Bu gece olarak tarif edilebilirdi ve psikolojik açıdan yatma vaktiydi. Ama Johansson uyumak istemiyordu. Bunun yerine rampada yürümeye devam etti. Hangar güvertesinin büyüklüğü gölgelerin soyut şekilleriyle belirsiz hale geliyordu. Alanda hala kimse yoktu. Daha evvelden oturmakta oldukları yere göz attı. Metal sandık loş ışıkla tamamen görünmezdi. Rubin onları görmüş olamazdı. Ama o Rubin'i görmüştü. Adamın arkasında kaybolduğu perdeyi incelemek istiyordu. İncelemesinin sonuç vermemesi onu hayal kırıklığına uğratmış ve şaşırtmıştı. Defalarca bir o tarafa bir bu tarafa yürüdü durdu. Bir yandan da parmaklarını çelik plakalar ve onları birbirine kenetleyen civataların üzerinde gezdiriyordu. Boruları ve sigorta kutularını kontrol etti. Oliviera haklıydı. Hayal görmüş olmalıydı. Orada bir şey yoktu. Ne bir kapı ne de başka türlü bir geçit. Ama hayal görmüyordum diye homurdandı hafifçe. Belki de yatmalıydı ama aklında sürekli bu dönüp duracaktı. Ya da birine sorabilirdi. Lee, Peak, Buchanan ya da Anderson'a. Ama ya yanılıyorsa? Sorgulayıcı bir akla sahip olduğunu iddia ediyorsun dedi kendi kendine. O halde sorgulamalarına devam et. Yavaşça hangarın arka tarafına doğru yürüdü ve daha evvelden derme çatma bir bar olarak kullandıkları sandığa oturdu. Bekledi, kötü bir yer değildi. Belki en sonunda migreni olan insanların duvarların içinden geçemeyeceğini kabul etmeye zorlanacaktı. Ama burası oturup manzarayı seyretmek için güzel bir yerdi. Şişeden bir yudum aldı. Bordo şarabı içini ısıtmıştı. Göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Her geçen dakika ağırlıkları sanki bir gram daha artıyordu. Ta ki onları açık tutamayıncaya kadar. En sonunda şişe boşaldığında sızdı. Metalik hafif bir ses onu uyandırdı. İlk başta nerede olduğunu bilmiyordu. Ardından sırtında çelik kenara yaslanmış olduğu yerdeki acıyı hissetti. Gökyüzü denizin üzerinde aydınlanıyordu. Dik oturdu ve bölme perdesine göz attı. Aralıktı. Ayağa kalktı, bir kapı açıktı. Arkasında yaklaşık 3 metrekarelik bir boş alan vardı. Karanlık metalde parıltı kendini iyice belli ediyordu. Gözleri metal sandığın üzerindeki boş şişeye kaydı. Rüya görüyor olabilir miydi? Yavaşça bu aydınlık alana doğru ilerledi ve yaklaştıkça sade duvarlardan oluşmuş bir koridora açıldığını gördü. Neon aydınlatma soğuk ve sert bir parıltı meydana getiriyordu. Birkaç metre sonra koridor bir duvara ulaştı ve bir yana kayboluverdi. Johansson kapıdan içeri baktı ve dinledi. Konuşmalar ve başka sesler işitiyordu. İçgüdüyle geriye bir adım attı. O anda geri dönmesinin yapılabilecek en iyi şey olup olmadığını düşündü. Ne de olsa bu bir savaş gemisiydi. İçindeki odalar elbette ki bir amaca hizmet ediyor olmalıydı ve bu sivilleri ilgilendirmezdi. Ardından Rubin'i hatırladı. Hayır, eğer şimdi geri adım atarsa bunu bir daha aklından çıkartamazdı. Rubin'i burada görmüştü. İçeri girdi. 14 Ağustos Herema La Palma, Kanarya Adaları. Bu orman güzel havanın keyfini çıkaramıyordu. Çünkü milyarlarca bakteriyi taşıyan milyonlarca solucanın korkutucu bir hızla 400 metre derinlikteki ince hidrat damarları içinde ilerlediğini biliyordu. Sıkıntıyla denize baktı.
Herrama birkaç futbol sahası büyüklüğünde bir yüzer platformdu. Dörtgen güvertesi muazzam dubalardan yükselen çapraz destekle altı sütun üzerine yerleşmişti. Şimdi dubalar kısmen doldurulmuşlar ve deniz yüzeyinin altına batarak gözden kaybolmuşlardı. Sadece çok küçük bir bölümü dalgaların üzerinden görünüyordu. 21 metre derinliği ve 100 bin tonluk taşırma kapasitesiyle platformun dengesi oldukça sabitti. Yarı dalar platformlar en sert koşullarda bile dalgalanan ve kabaran denizi alt edebiliyordu. Ama en önemlisi manevraya elverişli ve hızlıydılar. Herrema'nın iki pervanesi Namibya'dan La Palma'ya yol aldıkları geçtiğimiz haftalarda saatte 7 deniz mili hız yapmalarını sağlamıştı. Kıç taraftaki iki katlı binanın içinde mürettebat kabinleri, yemek salonu, mutfak, köprü ve kontrol odası vardı. Her biri 3000 ton kaldırabilen iki güçlü vinç platformun önünden yükseliyordu. Soldaki vinç entegre kameralara sahip olan aydınlatma birimini indirirken diğer vinç emme borusunu su altına bıraktı. Sürücü odalarındaki 4 teknisyen ışıkları ve boruyu koordine etmek ve yönlendirmekten sorumluydu.
Gayrat!
Stanley Ford vinçlerin birinden ona doğru koşuyordu. Boorman adama kendisine kısaca Gert diyebileceğini söylemişti. Ama Frost ısrarla ismini koyu Texas aksanıyla söylemeye devam ediyordu. Binaya doğru yollandılar ve karanlık kontrol odasına girdiler. Frost'un ekibinin bir kısmı ve Jan van Maarten dahil olmak üzere De Beers'in ekibinin bazı elemanları da oradaydı. Teknik yönetici söz verdiği mucizeyi çok kısa zamanda gerçekleştirmişti. Dünyanın ilk derin deniz elektrikli süpürgesi solucan temizlemek için iş başındaydı. "Tamam millet," diye seslendi Frost, teknisyenlerin arkasındaki yerlerini alırlarken. "Tanrı bizimle olsun. Eğer her şey umduğumuz gibi giderse bir sonraki durağımız Hawaii olacak. Dün robotlarımızın birini orada suyun derinliklerine gönderdik ve bütün adanın güneydoğudaki su altı yamacını istila ettiklerini saptadık. Diğer volkanik adalara da saldırı başlatmışlar ama biz onların canlarını okuyacağız. Ebme borumuzla hepsini süpüreceğiz. Bütün dünyayı o pisliklerden temizleyeceğiz."
"Güzel düşünce," dedi Boorman. "Pekala, La Palma'yı temizlemenin altından kalkabiliriz. Ama ya bütün Amerika kıta yamacı? Herhalde bir adet emme borusunu bütün o deniz tabanında kullanmayı planlamıyorsun."
"Tabii ki hayır." Frost bu lafa şaşırmış görünüyordu. "Motive edici bir konuşma yapmaya çalışıyordum."
Boorman monitörlere doğru döndü. Planlarının işe yaraması için ümit etti. Solucanlardan kurtulsalar bile ne kadar bakterinin buzun içine iletildiğini bilmiyorlardı. Cumbre Vieja'nın çökmesini engellemek için çok geç kaldıklarından korkuyordu. Geceleri koca bir su duvarının hızla üzerine geldiği korkunç kabuslar görüyordu. Ama yine de iyimser kalmak için elinden geleni yapıyordu. Bir şekilde başarmak zorundaydılar ve belki Independence'daki diğerleri bilinmeyen düşmanı ikna etmek için bir yol bulabilirlerdi. Eğer yer bütün bir kıta yamacını yok edebiliyorsa belki başka bir tanesini onarabilirdi de. Frost ateşli bir konuşma daha yaptı. İnsanlığın düşmanlarını lanetledi ve De Beers'in ekibini övdü. Daha sonra borunun ve aydınlatmanın aşağı indirilmesi emrini verdi. Aydınlatma birimi birkaç katlı kocaman bir projektör iskelesiydi. Dalgaların üzerinde vinç kolundan asılı olarak duruyordu. Metal direkler ve borulardan oluşan 10 metre uzunluğunda kompakt bir paket gibi olan birimin üstü kameralar ve ışıklar ile doluydu. Vinç onu suya doğru indirdi ve Herrema'ya sadece bir fiber optik kablo ile bağlı olan birim su altında gözden kayboldu. 10 dakika sonra Frost derinlik ölçere baktı ve "Doron," dedi. Van Maarten emri operatöre iletti. "Artık onu açabilirsiniz," diye ekledi. "Önce yarısını. Eğer yolumuz üzerinde bir engel yoksa o zaman tamamını açacağız." Yüzeyin 400 metre altında zarif bir metamorfoz gerçekleşiyordu. Büyük metal paket kat kat açılarak iskelelerden oluşan bir yapıya dönüştü. Bölgede herhangi bir mani gözükmeyince kısa süre sonra birim yarım futbol sahası büyüklüğündeki kafese benzeyen çerçevesiyle suyun içinde asılı kalmıştı.
"Harekete hazırız," dedi operatör. Frost kontrol paneline baktı. "Bir kaya duvarının hemen yanında olmalıyız."
"Işıkları ve kameraları açın," emrini verdi Van Maarten.
birimin sıra sıra dizilmiş güçlü halojen lambaları yandı ve kameralar harekete geçti. Loş ve kasvetli bir manzara monitörlere yansıdı. Ekranlarda planktonlar uçuşuyordu. "Yaklaşın," dedi Van Marten. İki döner pervane tarafından itilen iskele öne ilerledi. Birkaç dakika sonra sarp ve çentikli bir yapı karanlıklardan yükseldi. Biraz daha yaklaştıklarında biçimsiz katılaşmış bir siyah lav duvarı olduğunu fark ettiler. Daha aşağı. İskele dibe inmeye devam etti. Operatör birimi derinliklerde büyük bir dikkatle yönlendirmeye devam etti. Ta ki taraça biçimli bir yükselti sonarda görünene kadar. Bir anda karşılarında üstü kıvrılan solucanlarla kaplı bir bayır belirmişti. Boorman 8 adet monitörü izlerken midesine ağırlık çöktü. Norveç yamacının çökmesinden beri kabuslarından çıkmayan yaratıklarla yüz yüzeydi. Eğer bütün bölge projektörlerin karanlıktan çıkardığı 40 metrelik bu alan gibi istila altındaysa toparlanıp geri dönebilirlerdi. "Küçük adi piçler," diye gürledi Frost. "Çok geç kalmışız," diye düşündü Boorman. Hemen arkasından onu esir alan korku yüzünden utanç duydu. Solucanların bakteri kargolarını hidratlara boşalttığını ya da alanda gerçek bir zarar vermek için yeterli sayıda solucan olduğunu söylemek için ellerinde henüz yeterli bilgi yoktu. Ayrıca felaketi başlatacak son tetikleyici faktörün ne olduğunu hala bilmiyorlardı. Daha çok geç değildi ama boşa harcayacak zamanları yoktu. "Pekala," dedi Frost, "daha iyi görebilmek için birimi biraz yükseltip 45 derecelik açıyla yana eğelim. Sonra da boruyu indirmemizin zamanı gelmiş olacak. Umarım solucan yemek için acıkmıştır."
"Açlıktan kıvranıyor," dedi Van Marten.
Tamamen açılmış haliyle emme borusu 1,5 kilometre boyunca derinliklere uzanıyordu. 3 metrelik çapı ve en sonundaki açık ağzı ile bölümlü ve kauçuk izolasyonlu bir canavardı. Ağzının etrafı projektörler, 2 kamera ve döner iticilerle donatılmıştı. Borunun ucu HRMA'dan yukarı ve aşağı, ileri geri ve yanlara hareket ettirilebiliyordu. Operatör paneli, aydınlatma iskelesi ve borunun kameralarından gelen görüntüleri birleştirerek bütün alanın geniş kapsamlı bir toplu resmini sağlıyordu. Kumanda kolları görüş açık olmasına rağmen hassas parmaklıklar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını garanti edecek bir ikinci operatör gerektiriyordu. Boru uzun bir süre boyunca delinmez karanlığın içinde batmaya devam etti. Işıkları kapatılmıştı. Daha sonra uzakta aydınlatma iskelesi görüntüye girdi. İlk başta kapkara suyun içinde soluk bir ışık noktasıydı. Gittikçe parlaklığı arttı, dörtgen bir şekle dönüştü ve kayadan biçimlenmiş taraça gözler önüne serildi. İskele o kadar büyüktü ki Boorman'a bir uzay istasyonunu çağrıştırıyordu. Boru dibe doğru yolculuğunu sürdürdü. Ekranlar solucanlarla kaplanana kadar pembe kütleye yaklaştı. Öğütücü çeneleriyle her bir kıvranan, sürünen, kıllı vücut ekranda detaylı olarak izlenebiliyordu. Kontrol odasında soluksuz bir sessizlik vardı. "İnanılmaz," diye fısıldadı Van Marten. "Bir temizlikçi karşısındaki tozu kiri hayranlıkla seyretmez," dedi Frost sertçe. "Artık elektrik süpürgeni açmanın ve onları ortadan kaldırmanın zamanı geldi." Daha doğru tanımlamak gerekirse emme borusu aslında vakum yaratarak ağzının önünden geçen her şeyi içine çeken bir emme pompasıydı. Çalışmaya başladığında görünürde herhangi bir şey olmamıştı. Pompanın ısınmaya ihtiyacı vardı. Ya da en azından Boorman öyle umuyordu. Solucanlar aralıksız kazmaya devam ediyorlardı. Herkese bir hayal kırıklığı çöktü. Kimse tek kelime konuşmuyordu. Boorman gözlerini boruyu gösteren 2 monitöre dikmişti. Sorun neydi? Boru çok mu uzundu? Pompa yeterince güçlü değil miydi? O cevap ararken görüntüde bir şeyler değişti. Bir şey solucanları çekip sürüklüyordu. Vücutlarının arkası yükseldi, dikine yukarı çekildi ve çılgınca titreşti. Ve sonra kameraya doğru fırlayıp sonra gözden kayboldular.
"Çalışıyor!"
Boorman haykırdı ve yumruklarını havaya kaldırdı. Sevinçten dans etmek istiyordu.
"Şükürler olsun." Frost hızla başını sallayarak onayladı. "Ah tanrım, izin ver. Dünyayı kötülüklerden temizleyelim ve pisliklerden."
Beyzbol şapkasını çıkardı. Ellerini saçlarının arasında gezdirdi ve şapkayı tekrar taktı.
"İşte böyle işlerini bitireceğiz."
Solucanlar boruya öylesine bir hızla ve yoğunlukla çekiliyordu ki ekrandaki görüntü taraçadan yükselen tortuyla beraber titreşen bir ışık ve karanlık karmaşasına dönüştü. "Sola doğru devam edelim," dedi Boğurman. "Ya da sağa. Aslında işe yaradığı sürece fark etmez."
"Düzlük boyunca zigzag çizmeye ne dersiniz?" diye önerdi Van Marten. Aydınlatılmış alanın bir ucundan diğerine, görüş içindeki bölgeyi bitirdikten sonra ışıkları ve boruyu hareket ettirip sıradaki 40 metrelik alanı süpürürüz.
Çok iyi, öyle yapın.
Boru taraça boyunca gezindi. Solucanları içine çekerken kaldırdığı tortu bulutlarının altında kayalar gözden kayboldu.
Ne kadar etkili olduğumuzu görüp anlamak için suyun tekrar berraklaşmasını beklememiz lazım, dedi Van Marten rahatlamış bir sesle. Derince içini çekti ve haftaların gerginliğinden kurtulmuş şekilde arkasına yaslandı. Ama tahminimce sonuçtan çok memnun olacağız.
56. ayrımın sonu. Sayfa 577.